Ayrım 18, sayfa 247. Hipnozcu Lars Kepler. 27. bölüm. 13 Aralık Pazar, sabah, Azize Lucia günü. Kenneth Strang durup etrafı dinledikten sonra yavaşça merdivenlere doğru yürüdü. Bedenine yakın tuttuğu silahının namlusu yere çevriliydi. Mutfaktan hole gün ışığı yayılıyordu. Simone babasını izledi. Bu ev ona Benjamin daha küçük bir çocukken Eric'le birlikte yaşadıkları evi hatırlatıyordu. Bir yerlerden bir gıcırtı geliyordu, döşemenin altından ya da duvarların içinden. "Yosef mi?" diye fısıldadı Simone. Bir elinde el feneri ve evin planı, diğerinde levye vardı. Levyenin ağırlığından eli uyuşmuştu. Eve tam bir sessizlik çökmüştü. Ne gıcırtı, ne sürünme, ne de çarpma sesleri geliyordu. Kenneth başıyla bodruma inme işareti verdi. Simone, her hücresi buna karşı koysa da babasının isteğine uydu. Evin planlarına göre gizli bir sığınak için en uygun yer bodrumdu. Çizimlerin üzerinde bir yeri işaretleyen Kenneth, eski kalorifer kazanının olduğu yerin genişletilerek nasıl görünmez bir oda haline getirilebileceğini göstermişti. Bir diğer yerde çatı arasıydı. Yukarı çıkan ahşap merdivenin yanındaki duvarda dar, kapısız bir açıklık vardı. Çocuklar düşmesin diye konulan eski korkuluğun çengelleri hala duvarda duruyordu. Bodruma inen demir merdiven amatör işi, derme çatmaydı. Kaynakları kaba ve üstün körü yapılmıştı. Basamaklar kaba, gri, keçeyle kaplanmıştı. Kenneth elektrik düğmesine bastı ama lamba yanmadı. Bir daha denedi. Ampul patlamış olmalıydı. ''Sen burada dur.'' diye fısıldadı Simone'ye. Simone korkuyla ürperdi. Kocaman taşıtların geride bıraktığına benzer ağır tozlu bir koku vardı. Kenneth elini uzatarak el fenerini istedi. Simone feneri babasına verdi. Kenneth gülümsedi. Feneri yakıp dikkatle merdivenlerden aşağı inmeye başladı. ''Hey!'' dedi Kenneth sert bir sesle. ''Yosef, ortaya çık da konuşalım.'' Hiç ses yoktu. Ne bir çıtırtı ne de soluma. Simone iki eliyle birden levyeyi sıkıca tuttu. Fener yalnızca duvarları ve merdiveni aydınlatıyordu. Bodrumun koyu karanlığını dağıtamamıştı. Kenneth merdivenleri inmeye devam etti. El fenerinin ışığı bir takım eşyaları aydınlattı. Beyaz bir plastik torba, eski bir bebek arabasının kedi gözü şeridi, çerçevelenmiş bir film afişi. ''Sana yardım edebilirim.'' dedi Kenneth birincisinden daha yumuşak bir sesle. Aşağı indi, ani bir saldırıyla gafil avlanmamak için fenerle etrafını hızla gözden geçirdi. Yerleri, duvarları yalayan fenerin ışığı eşyadan eşyaya atladı, gölgeler yakalayıp bıraktı. Bodrumun nasıl bir şey olduğu hakkında fikir edinen Kenneth daha sakin ve kapsamlı bir araştırmaya koyuldu. Simone de merdivenlere inmeye başladı. Metal basamaklardan boğuk bir ses çıkıyordu. ''Burada kimse yok.'' dedi Kenneth. ''Duyduğumuz ses neydi o zaman? Demek biri vardı.'' Tavanın hemen altındaki pencerenin kirli camından zayıf bir gün ışığı sızıyordu. Gözleri loş ışığa alışmaya başlamıştı. Bodrum büyüklü küçüklü bisikletler, çocuk arabaları, kayak takımları, kızaklar, Noel süsleri, duvar kağıdı rulolarıyla doluydu. Üzerinde beyaz boya lekeleri olan bir merdiven, bir hamur yoğurma makinesi ve bir de üzerine kalın siyah kalemle Yosef'in çizgi romanları yazılmış karton bir kutu vardı. Birdenbire tavandan tıkırtılar gelmeye başladı. Simone önce merdivenlere sonra babasına baktı. Babası sesi duymamış gibiydi. Odanın öbür ucundaki kapıya doğru yavaşça yürüyordu. Simone bir sallanan ata çarptı. Kenneth kapıyı açtı. Külüstür bir çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve eski moda bir merdanenin olduğu eski bir çamaşır odasıydı. Jeotermal pompanın yanında kirli bir perde asılıydı. ''Burada kimse yok.'' dedi Kenneth Simone'ye dönerek. Simone babasına bakarken arkasındaki kirli perde dikkatini çekti. Hiç kımıldamıyordu ama yine de bir tuhaflık vardı. ''Simone!'' Perdenin üzerinde nemli bir leke vardı. Oval, dudak lekesi gibi bir şey. ''Şu planları aç.'' dedi Kenneth. Nemli oval leke sanki içeri doğru çekilmiş gibi geldi Simone'ye. ''Baba!'' diye fısıldadı. Kapının kenarına yaslanıp silahını koltuk altı kılıfına koyan Kenneth, evet dedi başını kaşıyarak. Bir gıcırtı duyuldu. Dönüp bakan Simone oyuncak atın hala sallandığını gördü. Ne oldu Sexan? Planları Simone'nin elinden alan Kenneth, katlanmış bir döşeğin üzerine koydu, feneri tutarak incelemeye başladı. Başını kaldırıp yukarı baktı, tekrar planlara döndü ve arkasından tuğla duvara doğru gitti. Duvarın önünde içinde sarı can kurtaran yeleklerinin olduğu bir dolap ve sökülüp konulmuş bir karyola vardı. Duvardaki alet edevat askısında bir keski, değişik boyda testereler, bir mengene ve çekiç asılıydı. Çekicin yanındaki balta çengeli boştu. Duvarı ve tavanı gözleriyle ölçen Kenneth öne eğilip karyolanın arkasındaki duvara tıkladı. ''Ne var?'' diye sordu Simone. ''Bu duvar en az 10 yıllık.'' ''Arkasında bir şey var mı?'' ''Evet, kocaman bir oda.'' dedi Kenneth. ''Nasıl girilir?'' Kenneth el fenerinin ışığını duvara tutup oradan sökülmüş karyolanın yanındaki yere çevirdi. Fenerin ışığı dolaşırken bodrumda gölgeler uçuşuyordu. ''Orayı bir daha aydınlatsana.'' dedi Simone. Dolabın yanında bir yeri işaret ediyordu. Kenneth feneri Simone'ye verip silahını kılıfından çıkarttı. Birden dolabın ardından bir ses duyuldu. Sanki yavaş ve dikkatli hareket eden biri vardı. Simone kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Orada biri var diye düşündü. Aman tanrım Benjamin diye bağırmak istedi ama cesaret edemedi. Kenneth ona geri gitmesini işaret etti. Simone tam bir şeyler söylemeye hazırlanırken o gergin sessizlik bir patlamayla bozuldu. Patlama sesi yukarıdan gelmişti. Simone feneri yere düşürdü, karanlıkta kaldılar. Her taraftan ayak sesleri ve çatırtılar geliyordu, bodrum birden bir ışık seline boğuldu. ''Yere yatın!'' diye bağırdı bir adam isterik bir sesle, ''Çabuk yere yatın!'' Simone sanki farların ışığında donup kalan bir tavşan gibi kala kalmıştı. ''Yere yat!'' diye bağırdı Kenneth. ''Kapa çeneni!'' diye bağırdı biri, ''Yere, yere!'' Karnına sert bir darbe yiyene kadar adamların ona bağırdığını anlayamayan Simone sırtına bastırılarak yere serildi. ''Sana yere yat dedim.'' Nefes almakta zorlanan Simone öksürdü. Bodrum bir ışık seline boğulmuştu. Bir takım karanlık figürler koltuk altlarından tutup bodrumun dar merdivenlerinden sürükleyerek yukarı çıkarttılar. Elleri arkadan kelepçelenmişti, yürümekte zorlanıyordu. Kayıp düşmüş, yüzünü keskin bir şeye çarpmıştı. Başını çevirmeye çalıştı ama ensesine sertçe bastıran biri ona engel olup bodrum kapısının yanındaki duvara yapıştırdı. Yanında birkaç kişinin durduğunu ve bakışlarını kendisine kilitlediklerini hissediyordu. Gün ışığında kamaşan gözlerini kırpıştırdı, uzaktan konuşmalar geliyordu. Açık ve öz konuşan babasının sesini ayırt edebildi. Bu ses ona okula gittiği sabahları hatırlattı, kahve kokusu ve radyo haberlerine. Eve dalan adamların polis olduğunu ancak şimdi anlıyordu. Komşulardan biri onları eve girerken görüp polisi aramış olmalıydı. 25 yaşlarında bir polis kaşlarını çatmış Simone'ye bakıyordu. Alnında çizgiler, gözünün altında mor halkalar vardı. Saçı kazınmış, biçimsiz başı açığa çıkmıştı. Bir eliyle ensesini sıvazlayıp duruyordu. ''Adam!'' dedi boğuk bir sesle. ''Simone Bark!'' dedi Simone, sesi hala tedirgindi. ''Buraya babamla geldim, o da eski polis.'' ''Adını sordum, hayat hikayeni değil!'' dedi polis kabaca. ''Sakin ol Ragnar'' dedi meslektaşlarından biri. Genç polis memuru arkadaşının uyarısını aldırmadan ''Sen iğrenç bir parazitsin'' dedi Simone'ye. ''Tabii bu kana bakmaktan hoşlananlar hakkında benim kişisel fikrim.'' Burnundan soluyarak başını yana çevirdi. Simone kulağını yeniden babasına verdi. Kenneth sesini yükseltmeden yorgun bir ifadeyle konuşuyordu. Polislerden birinin babasının cüzdanıyla dışarı çıktığını gördü Simone. ''Affedersiniz'' dedi Simone bir kadın polise. ''Aşağıda bir ses.'' ''Kes sesini'' dedi kadın. ''Benim oğlum.'' ''Kes sesini'' dedim. ''Şunun ağzını bantlayın da sussun.'' Saçını kazıtmış olan genç polis memuru bir bant alıp Simone'nin ağzına yapıştırmaya hazırlanırken dış kapının eşiğinde uzun boylu sarışın sert bakışlı biri belirdi. ''Yuna Linna, cinayet masasından'' dedi keskin fin aksanıyla. ''Ne buldunuz?'' ''İki şüpheli'' dedi kadın polis. Kenneth ile Simone'ye bakan Yuna, o iki şüpheli bunlar mı dedi müstehzi bir ifadeyle. Tamam artık, yetkiyi ben ele alıyorum. Kenneth ile Simone'nin ellerini hemen çözmelerini söyledi. Kenneth'in kelepçelerini çıkartıp özür dileyen kadın polisin kulakları kızarmıştı. Kazınmış taşlısı Simone'nin başına dikilmiş dik dik bakıyordu. Kelepçelerini çıkart dedi Yuna. Ama mukavemet ettiler, baş parmağım yaralandı dedi polis. Onları tutuklamayı düşünmüyorsundur herhalde dedi Yuna. Evet düşünüyorum. Kenneth Strang ile kızını. Kim oldukları umurumda değil dedi polis sinirle. Ragnar dedi kadın meslektaşı, Kenneth bizden biri. Olay yerine girerek suç işledi ve ben... Yeter artık dedi Yuna sertçe. Haksız mıyım diye sordu Ragnar. Kenneth susmuş onları izliyordu. Haksız mıyım diye tekrarladı Ragnar. Bunu sonra konuşuruz dedi Yuna. Neden şimdi değil? Yuna sesini alçaltarak senin kendi iyiliğin için dedi. Kadın polis boğazını temizleyerek Kenneth'ten bir kez daha özür diledi. Gerçekten üzgünüm dedi. Sorun değil dedi Kenneth Simone'nin yerden kalkmasına yardım ederken. Bodrum dedi Simone zor duyulur bir sesle. Ben hallederim diyen Kenneth Yuna'ya döndü. Bodrum'daki gizli bir odada bir veya iki kişi var, içinde can yelekleri olan dolabın arkasında. Duydunuz mu diye bağırdı Yuna. Şüpheli Bodrum'da gizli bir odada saklanıyor olabilir. Bu operasyonu ben yöneteceğim. Dikkatli olun. Elinde rehine olabilir. Şüpheli, tehlikeli biri ama çatışmak zorunda kalırsanız önce bacağına ateş edin. Yuna bir çelik yelek alıp giydi. İki polisi evin arkasına gönderip diğerlerini etrafına topladı. Gerekli talimatları hızla verdikten sonra polisleri peşine takıp Bodrum'a yöneldi. Demir basamakları zangırdatarak aşağı indiler. Korkudan titreyen Simone'ye sarılan Kenneth fısıldayarak her şey düzelecek dedi. Ama Simone'nin duymak istediği tek şey Benjamin'in Bodrum'dan gelecek sesiydi. Bunun için dua etti. Yuna kısa bir süre sonra geri döndü. Çelik yeleği elindeydi. Kaçmış dedi. Benjamin, Benjamin nerede diye sordu Simone. Burada değil dedi Yuna. Ama o da... Bodrum'a yönelen Simone kendisini engellemeye çalışan Kenneth'in elinden kurtuldu. Yuna'yı kenara iterek aceleyle merdivenlerden indi. Ayaklı üç projektörden yayılan ışık Bodrum'u gündüz gibi aydınlatmıştı. Üzerinde boya lekeleri olan merdiven küçük pencerenin önüne taşınmıştı. Dolap kenara çekilmiş gizli odanın girişinde bir polis bekliyordu. Simone yavaşça ona doğru yürüdü. Peşi sıra gelen babasının sesini duyuyor ama ne dediğini anlamıyordu. ''Girmem gerek'' dedi zayıf bir sesle. Bir elini kaldırıp başını iki yana sallayan polis ''Maalesef buna izin veremem'' dedi. ''O benim oğlum.'' Simone beline sarılan babasının kollarından silkinerek kurtulmaya çalıştı. O burada değil Simone. Bırak beni. Simone'nin girdiği odada bir döşek, çizgi roman dergileri, boş mısır gevreği torbaları, açık mavi galoş konserve kutuları ve bir de kocaman keskin bir balta vardı. 28. bölüm 13 Aralık Pazar öğlen Azize Lucia günü. Tumba'dan eve dönerken Kenneth polislerin beceriksizliklerinden yakınıyor, ses çıkartmadan oturan Simone de arabanın camından sokak ve caddelerdeki çocuklara bakıyordu. Kışlık kıyafetlerini giymiş anneleriyle bir yerlere giden çocuklar, çocuk arabalarında çocuklar, kızaklı çocuklar. Bütün çocukların sırt çantaları birbirine benziyordu. Başlarında Azize Lucia tacı olan bir grup kız bir şeyler atıştırıp gülüşüyorlardı. Benjamin'in yatağından sürüklenerek kaçırılmasının, ellerimizden koparılmasının üzerinden bir gün geçti diye düşünen Simone, dizlerine koyduğu ellerine baktı. Kelepçeden geriye kalan kırmızı izler hala belirgindi. Benjamin'in Joseph Eck tarafından kaçırıldığına dair hiçbir kanıt yoktu. Gizli odada Benjamin'den bir iz bulamamışlardı. Sadece Joseph kalmıştı orada. Simone ile babası Bodrum'a indiğinde muhtemelen Joseph o odadaydı. Simone onun olduğu yerde nasıl büzüldüğünü, onları nasıl dinlediğini, gizli sığınağının bulunduğunu anlayınca baltaya nasıl uzandığını hayal etti. Polisler büyük bir tantanayla bodruma dalıp babasıyla kendisini sürükleyerek yukarı çıkarttıklarında Yosef de dolabı itip önce sığınağından arkasından da merdiveni duvara dayayıp pencereden dışarı çıkmıştı. Polisleri atlatıp bir kez daha paçayı kurtarmıştı, hala serbestti. Ama Benjamin'i o kaçırmış olamaz diye düşünüyordu Simone. Eric'in anlatmaya çalıştığı gibi iki ayrı olay tesadüfen üst üste gelmişti yalnızca. ''Burada mı yatacaksın?'' diye sordu Kenneth. Başını kaldıran Simone üşüdüğünü hissetti. Lundmakar Gatan'daki evlerinin önüne park ettiklerini ancak şimdi fark ediyordu. Kenneth defalarca arabadan çıkmasını söylemişti. Kapıyı açıp daireye girdiğinde holdeki askılıkta Benjamin'in paltosunu gören Simone'nin kalp atışları hızlandı. Ama umutlanmaya fırsat bulamadan oğlunun pijamalarıyla kaçırıldığını hatırladı. Duş alacağını söyleyerek banyoya giden babasının yüzü kül gibiydi. Duvara yaslanıp gözlerini yuman Simone, Benjamin'e kavuşmanın dışında hiçbir şey istemediğini düşündü. Yeter ki ona kavuşsun, olup biten her şeyi unutmaya hazırdı. Bir daha bu konuyu hiç konuşmayacak, düşünmeyecek, kimseye kızmayacak, yalnızca şükredecekti. Banyodan gelen su sesini duydu. İç çekerek ayakkabılarını çıkardı, ceketini yere attı, yatak odasına girip yatağın kenarına oturdu. Yatak odasına niçin geldiğini birden unutuverdi. Bir şey mi almaya, yoksa uzanıp biraz dinlenmeye mi gelmişti? Avuçlarında çarşafın serinliğini hissetti, yastığın altından Eric'in kırışık pijaması görünüyordu. Duştan gelen su sesi kesilince yatak odasına niçin girdiğini hatırladı. Babasına bir havlu alacaktı. Sonra da Benjamin'in bilgisayarını açıp kaçırılması ile ilgili bir ipucu bulmaya çalışacaktı. Ayağa kalkıp gardıroptan bir banyo havlusu aldı. Hole geldiğinde banyonun kapısı açıldı ve Kenneth dışarı çıktı. Elbiselerini giymişti. Havlu dedi Simone. Küçük havluyu kullandım dedi Kenneth. Islak saçlarından lavanta kokusu geliyordu. Belli ki lavabonun üzerindeki ucu sıvı sabunla yıkanmıştı. ''Saçını sabunla mı yıkadın?'' ''Güzel kokuyordu.'' dedi Kenneth. ''Şampuan diye bir şey var baba.'' ''Ne fark eder?'' ''İyi.'' dedi Simone gülümseyerek ve küçük havlunun ne için kullanıldığını anlatmaktan vazgeçti. ''Kahve yapacağım.'' diyen Kenneth mutfağa girdi. Simone elindeki havluyu banyo dolabının üzerine bırakıp Benjamin'in odasına gitti. Bilgisayarı açıp sandalyeye oturdu. O da darmadağınıktı. Yatak çarşafları yerde su bardağı yüzüstü duruyordu. Bilgisayarın açılış müziği duyuldu. Elini mouse'un üzerine koyan Simone bir süre bekledikten sonra Benjamin'in ekranın üzerindeki minyatür fotoğrafına tıkladı. Bilgisayar kullanıcı adı ve şifreyi sordu. Kullanıcı adı kutusuna Benjamin yazan Simone derin bir nefes aldıktan sonra şifre kısmına Dumbledore yazdı. Titreşen ekran tıpkı bir göz gibi kapanıp sonra açıldı. Simone bilgisayara girmeyi başarmıştı. Ormanda bir açıklıkta duran geyik fotoğrafı geldi ekrana. Islak, büyülü bir ışık aydınlatıyordu otları. O ürkek hayvan fotoğrafın çekildiği anda çok sakin görünüyordu. Benjamin'in en mahrem alanına adım atan Simone, Benjamin'e ait bir şeyin birdenbire kendisine yaklaştığını hissetti. ''Sen bir dahisin.'' dedi babası arkadan. ''Yok canım.'' dedi Simone. Kenneth bir eli de kızının omzuna koyup izlerken Simone e-posta sayfasını açtı. ''Ne kadar geriye gideceğiz?'' diye sordu Simone. ''Her şeyi gözden geçireceğiz.'' Simone gelen posta kutusuna girerek mailleri okumaya başladı. Bir arkadaşı yardım toplamakla ilgili bir şeyler soruyordu. Bir grup çalışması gözden geçirilecekti. Biri Benjamin'in İspanya'daki bir çekilişte 40 milyon euro kazandığını bildiriyordu. Kenneth mutfağa gidip iki fincan kahveyle döndü. ''Şu kahve dünyanın en iyi içeceği.'' diyerek Simone'nin yanına oturdu. ''Ya sen şu lanet bilgisayarın şifresini nasıl kırabildin?'' Simone omuzlarını silkerek kahvesinden bir yudum aldı. ''Bilgisayarcı arkadaşımı arayıp bir türlü gelmeyen yardımına ihtiyaç kalmadığını söyleyeyim.'' Ayda'dan gelen bir maili açtı Simone. Kötü bir filmle dalga geçiyor, Arnold Schwarzenegger'in beyni alınmış bir Shrek olduğunu yazıyordu. Haftalık okul bülteni, hesap bilgilerinizi kimseye vermeyin diyen banka uyarısı. Facebook, Facebook, Facebook, Facebook. Simone Benjamin'in Facebook hesabına girdi. Hypno Monkey adlı bir gruptan yüzlerce ileti vardı. Bütün tartışmalar Eric'in etrafında dönüyordu. Benjamin'in avanaklaşana kadar hipnotize edildiği ve Eric'in bütün İsveç halkını hipnotize ettiğine dair yığınla aşağılayıcı teori vardı. Bir tanesi de çükünü hipnotize ettiği için Eric'ten tazminat istiyordu. YouTube'daki bir klibin linki vardı. Linki tıklayan Simone, Götlek başlıklı kısa bir film izledi. Bir kalabalığın arasından geçmeye çabalayan Eric kazara yaşlı bir kadına çarpıyor, kadın da ona orta parmağını gösteriyordu. Bir sesle hipnozun ne kadar ciddi bir iş olduğunu anlatıyordu. Simone tekrar gelen posta sayfasına döndü, Aydan'ın gönderdiği kısa bir maili okurken tüyleri diken diken oldu. Belirsiz bir korkuya kapıldı, avuçlarını ter bastı. Ekranı Kenneth'a çevirerek, ''Bunu oku baba'' dedi. Nike Wylord'un çok öfkelendiğini söylüyor. Hakkında hiç hayırlı şeyler düşünmüyormuş. Bence bunu ciddiye almalısın Benjamin.
Nike Aydan'ın küçük kardeşi dedi Simone.
Peki şu Wylord kim diye sordu Kenneth derin bir nefes alarak. Onu tanıyor musun?
Simone başını salladı. İçini karanlık bir korku kaplamıştı. Benjamin'in hayatı hakkında ne biliyordu gerçekten?
Sanırım Wylord bir Pokemon karakterinin adı dedi.
Simone gönderilen postalar sayfasına tıklayıp Benjamin'in tedirgin cevabını okudu. Nike dışarı çıkmasın, onun deniz kıyısına gitmesine izin verme. Wylord'un öfkelendiği doğruysa birimizin başı yanacak demektir. Aslında hemen polise başvurmalıyız ama şu an bu çok tehlikeli olabilir.
Kahretsin dedi Kenneth.
Bu gerçek mi yoksa bir oyun mu bilmiyorum.
Hiç oyuna benzemiyor.
Evet.
Puflayarak karnını kaşıyan Kenneth, Ayda ve Nike dedi yavaşça. Ne biçim insanlar bunlar? 18. ayrımın sonu. Sayfa 262.